Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men ittaba'al huda ve'l melamu ala men ittaba'al hava. Ala Resulina Muhammedin salavat. Lemaat'tan okuyoruz. Nasraniyet İslamiyet'e teslim olacak. Hristiyanlık İslamiyet'e teslim olacak. Nasraniyet, Hristiyanlık intifa ya istifa bulacak. İslam'a karşı teslim olup terki silah edecek. Mükerreren yırtıldı, purutluğa ta geldi, purutlukta görmediği ona salah verecek. Perde yine yırtıldı, mutlak dalale düştü, bir kısmı lakin bazı yakınlaştı tevhide, onda felah bulacak. Hazırlanır şimdiden, yırtılmaya başlıyor haşiye. Bu dehşetli harbi umumi neticesindeki vaziyete işaret eder. Belki ikinci harbi umumiden tam haber verir. Hazırlanır şimdiden yırtılmaya başlıyor. Sönmezse saffet bulup İslam'a mal olacak. Bu bir sırr-ı azimdir. Ona remz ve işaret Fahr-ı Rusul demiştir. İsa şer'im ile amel edip ümmetimden olacak. Bu lemaat üstadımız 20'li yıllarda yazdığı bir eser. İki hilal ortasında, yani bir Ramazan'dan başlamış, Ramazan'ın birinden Ramazan'ın sonuna kadar, yani bayramın evveline kadar bitirmiş üstadımız. İki hilal arasında bir edep yıldızı manasında. Hakikat çekirdekleri Risale-i Nur'un çekirdekleri hükmünde. Lemaat çekirdekler çiçekleri tomurcuklanmış, artık yavaş yavaş bu manada hayata başlamış. Bundan sonra Mesnevi yazılıyor. Mesnevi de fidanlık hükmünde. Sonra da bahçesi olan Risale-i Nur, Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği bahçe oluyor. Şimdi burada bir yer var. Tabii bunun açılımını Risale-i Nur muhtelif yerlerinden inşallah açmaya, okumaya çalışacağız. Ama şunu bilelim ki Bediüzzaman Hazretleri bir şey yazmışsa bu işin uzmanı olan zatların ifadeleriyle söylüyoruz. Ya ayetlere, ya hadislere ya da İslam alimlerinin icma ettikleri konulara dayanıyor. Şimdi Hristiyanlığın İslamiyet'e teslim olmasıyla ilgili iki tane ayet-i kerime. Başkaları var da yine bunları okuyacağım sadece. Ali İmran suresi 64. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. De ki ey kitap ehli. Ey kitap ehli. Allah'tan başkasına ibadet etmemek, ona bir şeyle şirk koşmamak, Allah'ı bırakıp da birbirimizi mabut edinmemekten ibaret olan ve bizimle sizin aranızda müsavi bulunan bir kelimeye, yani la ilahe illallah kelimesine geliniz. Eğer bundan yüz çevirirlerse şahit olun, biz Müslümanlarız deyin. Maide 82. ayet. Müminlere insanların en şiddetli düşmanlık edenleri bazı Yahudiler ve müşriklerdir. Müslümanlara, müminlere en acımasız düşmanlığı gösteren bazı Yahudiler ve müşriklerdir. Onlara sevgi yönünden yakın olanlar da biz Nasraniyiz, biz Hristiyanlarız diyenlerdir. Onların müminlere sevgileri, onlarda büyüklenip ululuk taslamayan keşiş ve rahiplerin olmasındandır. Mütevazi olan rahiplerden ve keşişlerden kaynaklanıyor diye Maide 82. ayette buyuruluyor. Üstadımız Nasraniyet için iki seçenek sunuyor. Ya sönecek, bitecek, mahvolacak veya Nasraniyet tamamıyla istifa edecek, safileşecek, İslamiyet'e teslimi silah edecek diyor. Nasraniyet intifa ya istifa bulacak, İslam'a karşı teslim olup terki silah edecek. Bu hüküm cümlesi. Hüküm cümlesinden sonra da üstadımız izaha başlıyor. Yani bunun delillerini ortaya koyacak. Ben diyor delilini göstermediğim bir iddiada bulunmadım. Müşahede etmediğim bir şey yazmadım. Dolayısıyla üstadımız kaziye-i makbule dediğimiz, büyük zatların delilsiz olan ifadelerini kabul etmek dediğimiz o yola girmemiş. Ben Bediüzzaman'ım, benim dediğimi kabul edin doğrudur. Anlamak mecburiyetinde değilsiniz demiyor. Asır pozitivist bir asır. Yani ben aklımla anlamadığım, laboratuvar şartlarında izah ve ispat edemediğiniz herhangi bir konuyu kabul etmem diyen bir asırdayız. Pozitivist asır. Üstadımız da buna tenkidat-ı ukala asrı diyor. Kendisini akıllı zanneden insanların her meseleyi tenkit ettiği bir asırdayız. Bakıyorsun ki kendisi başka bir meslekten, bir yerde mühendisliği vardır mesela ya da başka bir mesleği vardır. Geliyor, ben bu ayeti okudum ama bu ayet yanlıştır diyor mesela. Rahat bir şekilde konuşabiliyor. Peki sen bunu uzmanına sordun mu? Hayır. Peki sen bir doktor olarak gelip ben senin mesleğine karışıyor muyum? Hayır. Yani misal diyorum bir doktorun yanında ben kalkıyorum bir hastalık hem de en uzman olduğu konuda ben bir işletmeci olarak ya da başka birisi bir ilahiyatçı olarak ya da başka birisi bir mühendis olarak onun işine karışmıyor. Karışsa susturuyor. Peki sen bir İslam aliminin, bir ilahiyatçının mesela değil mi? Bir bu konuda uzman olan bir zatın alanına sen niye giriyorsun? Hangi hakla hangi hatta giriyorsun? Ama bu asır böyle bir asır. Tıpta diyelim mesela, mühendislikte diyelim mesela, kendi alanında diyelim, uzmanlığı oldu mu her meselede konuşabilme yetkisini, hakkını maalesef kendisine görebiliyor. İşte Allah'a şükürler olsun. Bu asır, pozitivist bir asır olması hasebiyle Cenab-ı Hak böyle bir asra da Risale-i Nur gibi her meseleyi akla tespit ettiren, vicdanı hareket ettirip bu meseleyi de karşıdaki insanın hem vicdanına hem aklına hem hikmetine kabul ettiren böyle bir eseri Allah bize nasip ediyor. Hristiyanlık İslamiyet'e teslim olacak. Bu bir hüküm cümlesi. Peki hüküm cümlesinin var mı izahı, var mı delili? El cevap. Mükerreren yırtıldı Hristiyanlık. Tekrarla birkaç defa yırtıldı tarihte. Prutluğa ta geldi. Nereye prutluğa? Protestanlığa geldi. Protestanlığa. Prutlukta görmediği ona salah verecek. Protestanlıkta ne oldu? Üç tane ayrı alan çıktı arkadaşlar. Protestanlık dediğimiz alanda üç tane ayrı grup çıktı. Bunlardan birisi meşhur olan Martin Luther. Alman bir adam. Kendisi hem papazlığı var, hem akademisyenliği var, hem de bu manada çok böyle popüler olan bir isim. Çıkıyor ve 93 tane maddeyi gidiyor sarayın üzerine yapıştırıyor ve diyor ki bunlara Hristiyanlık cevap versin diyor. Adeta onların hepsini meydana çağırıyor. Böyle bir durumda Hristiyanlar, papalar ya da işte papazlar kendisini o zaman aforoz ediyorlar. Diyorlar ki bu adam Hristiyanlıktan çıktı. Evet. Şimdi bu adam Hristiyanlıktan çıktı ama kendisi hiç dinmiyor. Ve Protestanlık dediğimiz mezhebin ilk adımını atıyor ve ciddi manada da taraftar buluyor. Niye? Çünkü ruhlar artık böyle bir ortamdan ciddi manada rahatsız olmuşlar. Ciddi manada uzaklaşmaya, bu manada gayret etmeye başlıyorlar. Böyle bir zat da çıkınca, bayrak da sallayınca hemen o manadaki insanların çoğu etrafında toplanmaya başlıyor. Bir grup daha çıkıyor yine aynı döneme rast gelen ama Martin Luther'den sonra Kalvinizm dediğimiz bir grup daha çıkıyor ortaya. Şöyle diyorlar, ilah heykeli veya resmi yapılmasının Allah tarafından yasak edildiği bir, Hristiyanlar normalde hep resim yaparlar. Heykel yaparlar kendi kiliselerinde. Bunlar diyorlar ki Allah yasaklamış, bu bir. Ve Allah'ın varlığının gözlerden uzak olmasından dolayı hiçbir şeyin Allah'a benzemediğini beyan etmiştir. Dolayısıyla burada da bir teslisi bu manada reddetme var. Çünkü baba, oğul, kutsal ruh dediğimiz İsa Aleyhisselam'ı gözle görüyoruz, elle tutuyoruz. Bunun ilah olması mümkün değil. Ayrıca bu zat da, bu John Calvin dediğimiz şahıs da Calvinizm dediğimiz mezhebi kuruyor ve kendisi de tamamıyla kendi kiliselerine hem resimleri hem de heykelleri girmesin diye de sınır koyuyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın bir olabileceğini her tarafa ilan eden bir grup. Çok da bunlar popüler olmuşlar. Bununla beraber Üniteryan dedikleri bir grup daha ortaya çıkıyor. Bizim tabirimizle muvahhid diyoruz. Üniteryan. Yani tek tanrıcı onların tabiriyle. Yani Allah bir olur, müteaddit olamaz. Bunlar da diyorlar ki kainat düzeninin Allah'ın birliğine bağlı olduğu. Yani Allah bir olacak ki kainatın düzeni sağlansın. İsa Mesih'in ilahlaştırılamayacağı, Tanrı'nın Adem ve soyuna olan öfkesini dindirmek için İsa'nın kendini kurban ettiğine inanmanın merhametli Tanrı'ya karşı yapılmış bir iftira olduğu görüşleriyle kimlik bulan Üniteryan akımının öncüsü Michael Servetus isminde bir adam daha sonra diri diri öldürülüyor Engizisyon Mahkemesi tarafından. Şimdi bakın arkadaşlar, bizzat daha çıkıyor. Yine aynı 16. yıllara, yüzyıla rast geliyor. İsa Mesih'in ilahlaştırılması yanlıştır diyorlar. İsa Mesih'in ilahlaştırılması yanlış. Çünkü insandır. Bu bir. Onlar diyorlar ki Hristiyanlar, Allah insanlara kızmış ama İsa Aleyhisselam onun oğlu haşa diyorlar. Kendisini bütün insanların affedilmesi için feda etmiştir diyorlar. Böyle bir şey olmaz diyorlar. Merhametli Rabbe bunlar yakışmaz. Yani Allah insanların hatalarından dolayı başka birisine ceza vermesi gibi bir şey düşünemez. Ancak Allah bir olur, teslis inancı yanlıştır diye bu Üniteryan dediğimiz muvahhidler her tarafa ilan ettiler. Bunlar 16. yüzyılda meydana gelmiş olan Hristiyanlıktaki müsbet manadaki gelişmeler ve artık o yumurtanın kırılmaya başladığı, çatlama başladığı dönemler. Ondan evvel olmuşsa da asıl ses getiren bu Rönesans zamanındaki gelişmeler. Bizim Necmi abi var, duymuşsunuz. Çantacı Necmi abi. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Demişler ki Necmi abi demişler, Hristiyanlıkta 3 tane mezhep var. Evet demiş. Birisi Protestan, birisi Katolik, birisi Ortodoks. Bunların birbirinden farkı nedir? O da o zamana kadar hiç düşünmemiş bunu. Katolikler diyor çok katı olanlardır diyor. Karşıdaki insanlar da çok ciddi dinliyor. Ortodokslar da diyor ortadan gidenlerdir diyor. Protestanlar da her ikisini protesto edenlerdir diyor. Aslında baktığın vakit mantık olarak uyuyor. Tabii bu bir zeka yani. Bir zeka gerektiriyor ki bu manayı çıkarabilsin. Cenab-ı Hak hayırlı, sağlıklı, bereketli bir ömür nasip etsin. Şu anda biraz rahatsız. Çantacı Necmi abimiz. Allah hayırlı ömürler versin. Mükerreren yırtıldı Hristiyanlık. Purutluğa ta geldi, Protestanlığa. Purutlukta görmediği ona salah verecek. Yani ciddi manada beklenmesi gereken şey oradan daha hala çıkmadı. Ama bunlar yumurtanın çatladığı anlar. Perde yine yırtıldı. Mutlak dalale düştü arkadaşlar. Şu anda Avrupa Hristiyan diye biliniyorsa da büyük bir bölümü şu anda ateisttir. Yani Allah'ı tanımıyor, Allah'ın varlığını bildiğini kabul etmiyor. Sadece bir parti tutar gibi, bir spor kulübü tutar gibi, futbol takımı tutar gibi bu manada bir bağlılıkları var Hristiyanlığa. Yoksa Hristiyanlık namına onlarda doğru dürüst bir şey kalmamış. Fakat burada bir şey kullanıyor. Bir kısmı lakin bazı yakınlaştı tevhide. Onda felah görecek. Bununla alakalı izin verseniz Risale-i Nur'da üstadımızın bahsettiği bazı yerler var. Onlardan okuyacağız. Şimdi yaklaşık hemen hemen 1800'lü yıllarda yeni bir akım daha bu manada ortaya çıkıyor. Yani artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı zikretmeye, artık Kur'an'ı getirin onları inceleyeyim demeye, artık bunu tercüme edeyim de kendi milletim de Kur'an'dan istifade etsin demeye başlanan tarihler 1800'lü yıllardan bu manada başlıyor. Bunlar da genellikle elit tabakadır. Ondan sonra ciddi manada düşünen ve insanların önderler yani kanaat önderleri hükmündeki olan şahsiyetlerdir. 1927 yılında bir kongre oluyor. Felsefeciler, hukukçular toplanıyorlar, filozoflar ve o kongrede bazı konuşmalar oluyor. Bu oturumun reisi filozof Üstad Şeybul isminde bir adam. Diyor ki Muhammed'in aleyhissalatu vesselam beşeriyete intisabıyla bütün beşeriyet muhakkak iftihar eder. Bakın kendisi filozoftur. Ve bu işin başında da üstadımız diyor ki el-feddu mâ şehidet bihil âde. Fazilet odur ki düşmanlar dahi tasdik etsin. Müslüman olduğuyla alakalı açık bir ifade olmadığı için bu manada bir tabir onlara yakışıyor. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam beşeriyete intisabıyla bütün beşeriyet muhakkak iftihar eder. Çünkü o zat ümmi olmasıyla yani okuma yazması olmamasıyla beraber 13 asır evvel öyle bir şeriat, öyle bir kanunlar manzumesi getirmiştir ki biz Avrupalılar 2000 sene sonra onun kıymetine ve hakikatine yetişsek en mes'ud, en saadetli olur. Bu Üstad Şeybul oturumun başkanı. Bernard Shaw var. Bu da onlarınla yani Batı'nın çok beğendiği, çok sevdiği, takdir ettiği zeka tarlası hükmünde olan bir şahıs. Diyor ki Dini Muhammed'in aleyhissalatü vesselam en yüksek makamı takdire çıkmasının sebebi gayet acip ve sağlam bir hayatı temin etmesidir. Bana açılan budur ki o din tek, yekta, emsalsiz bir dini ferid olup bütün muhtelif ayrı ayrı hayatın tavırlarını ve çeşitlerini hazmettiriyor arkadaşlar. Yani sen efendi misin? Sana ait kurallar. Sen köle misin? Sana ait kaideler. Sen er misin? Sana hitap eden kanunlar. Sen komutan mısın? Sana göre. Sen zengin misin? Ona göre. Sen fakir misin? Ona göre. Sen kadın mısın? Ona göre. Sen erkek misin? Ona göre. Yani hayatın içinde bulunan bütün insanların ömürleri boyunca yapması gereken şeyler neyse İslamiyet'in kanunlarında bunlar var. 1400 senedir bu kanunlar konmuş, hala yürürlüğünü devam ettiriyor. Yani insanların durumuna göre belki bu manada genişleme göstermişse de esastır, usuldür, bunlar değişmez. Uçak da olsa, deve de olsa bir yolcunun binmesi gereken diyelim mesela o vasıtaya bindikten sonra yapması gereken kayda ve kurallar bellidir İslamiyet'te. Doğru mu? Oruçluyken ne yapacaksın? Oruçludayken sana cevaz verilen nedir? Evinin içinde ne yapman gerekiyor? Nelere dikkat etmen gerekiyor? Evin dışında ne yapman? Nelere dikkat etmen gerekiyor? Bütün bunların hepsine varana kadar. Tüccar mısın? Müşteri misin? Bunların hepsinin kaydı ve kuralları İslamiyet'te var. Şimdi bu da haklı olarak diyor ki o din tek, yekta, emsalsiz bir dini ferit olup bütün muhtelif ayrı ayrı hayatın tavırlarını ve çeşitlerini hazmettiriyor. Yani ıslah ve istihale tarzında tasfiye ve terakki ettiriyor. Hem Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam dini öyle bir dindir ki İnsanın ayrı ayrı bütün milletlerini kendine celbedebilir. Bütün milletlerini celbedebilir. Bu Farisidir, bu dine yakışmıyor mesela. Bu Türktür, bu dine hiç uymuyor mesela. Bu kültür bunlara gelmez, hiç yok. Hangi milletten olursan ol, İslamiyet'in içerisinde rahat bir şekilde kendine bir yer bulabiliyorsun. O kayda ve kurallar senin için de uygun olabiliyor. Ben görüyorum ve itikad ediyorum ki, beşere vaciptir ki desin Muhammed aleyhissalatu vesselam, insaniyetin halaskarıdır, kurtarıcısıdır ve halaskarlık namı ona verilmek lazımdır. Hem diyor, ben itikad ediyorum ki Muhammed'in misli, benzeri, yani siretinde, iç haleti ruhiyesinde, tarzında bir adam, şimdiki yeni aleme reis olsa, 1927'yi bir düşünün, Birinci Dünya Savaşı'ndan millet çıkmış, perişan, ondan sonra ciddi bir ekonomik kriz o vakitlerde hükmedecek 1929'da, değil mi? Onun arifesinde insanlık adeta böyle suyu sıkılmış gibi sıkıntılı bir vaziyette ve diyor ki şimdiki vaziyette, şimdiki sıkıntılı ortamda Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın siretinde, yani halet-i ruhiyesinde birisi olsa, hükmetse, reis olsa, bu yeni alemin müşkilatını halledip bu yeni karma karışık alemde müsalemeti umumiyeye, umumi barışa ve saadeti hayatın husuluna sebep olacak. Yani bu ülkede, bu devlette, bu dünyada saadetli bir hayatın meydana gelmesine böyle bir zat vesile olacak. Ama heyhat ki onun siretinde, onun halet-i ruhiyesinde bir zat artık ne yapmayacak? Gelmeyecek. Ama onun bıraktığı din var, onun bıraktığı sünneti var. Ona uyulduğu takdirde hakkıyla inşallah yine o netice hasıl olur. İnşallah. Evet, bu yeni alemin müsalemet ve saadet-i hayatiyeye ne kadar şiddet ihtiyacı var olduğunu herkes anlar. Herkes biliyor ki böyle bir zat şimdiki ortamda insanlara üstad olması ve hükmetmesi için, değil mi, gayet insanlık ona muhtaçtır. Ve bunu söyleyen ben olsam bir Müslüman olarak, Bediüzzaman söylese bir mümin Müslüman alim olarak ya da herhangi bir dindar olarak bir söylese güzeldir, değerlidir ama bir gayrimüslimin söylemesi kadar değerli olmaz. Niye? Çünkü asıl fazilet düşmanlarının dahi tasdik ettiği fazilettir. Bir sahabinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a el emin demesi çok güzeldir. Ama bir müşrik ona inanmadığı halde peygamberliğine yine onu el emin olarak görmesi, bilmesi, değil mi? Gelip elindeki imkanları sana emanet olarak bırakıyorum demesi, bir sefere çıktığı vakit ya benim evime ne olursun nezaret et deyip ailesini ona bu manada emanet olarak bırakması Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin en güzel delillerindendir. Evet. Mesela bununla alakalı yine birkaç not çıkarmıştım. Yine bu Bernard Shaw okuduğum yerden diyor ki 19. asırda, yani 1800'lü yıllarda, 19. asırda Carlyle, Mr. Carlyle, bu da zekat tarlalarından birisi, Goethe, Alman şair, hatip, Gibbon gibi insaflı ve namuslu mütefekkirler. İnsaflı ve namuslu mütefekkirler. Bunu Bernard Shaw diyor. Hazreti Muhammed'in dinindeki yüksek kıymeti sezmişler. Bernard Shaw diyor bunu. Hazreti Muhammed'in dinindeki yüksek kıymeti sezmişler ve bu suretle Avrupa'nın İslamiyet'e karşı davranışında bir değişme olmuştur. Daha şimdiden milletime ve diğer Avrupa milletlerine mensup çok kimseler Muhammed'in aleyhissalatü vesselam dinine girmiş bulunuyorlar. Bakın bunu biz söylemiyoruz. Hani Müslümanlar söylese ya her şeyi abartarak anlatıyorsunuz. 1920'li yıllarda, 27'li yıllarda söylenen ifadeler bunlar. Şimdiden diyor Avrupa'dan çok kişi Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın dinine girmiş bulunuyorlar. Avrupa'nın İslamlaşmaya başlamış olduğunu söyleyebilirim. Bediüzzaman Hazretlerine 1908'li yıllarda, 7'li yıllarda Ezher reisinin sorduğu bir soru var. Diyorlar ki burada genç bir molla var. Molla Saidi meşhur. Şarktan, doğudan gelmiş. Ve bu zat buradaki bütün alimlere meydan okuyor. Meydan okuması da şu. Burada her müşkil halledilir. Her soruya cevap verilir. Fakat sual sorulmaz deyip kendisine bir oda açmış Şekerci Hanı'nda. Ondan sonra gelin sorularınızı sorun diyor. Ona diyorlar ki lütfen gelin onu ilzam ediniz. O da akıllı bir zat, zeki bir alim. Ben diyor ona soru sorursam normal ilimden belli ki bu zat bütün alimleri zaten bu manada ipe dizmiş. Ben gelip de onlardan birisi olmayayım. Ama soru soruyor. Diyor ki ma taqulu fi haqqil avrupaiyyeti vel osmaniye. Ey Molla Said, sen Avrupa ve Osmanlı hakkında ne diyorsun? İstikbale dair kanaatini soruyor. Bediüzzaman Hazretleri hiç duraklamadan cevap veriyor. Aynı bunlar. İnnel Avrupa hamiletun bil İslamiyeti fesetelidu yevmen ma. Ve innel Osmaniyete hamiletun bil Avrupaiyeti fesetelidu yevmen ma. Avrupa bir İslam devletine hamiledir. Bir gün gelip doğuracak. Ve Osmanlı bir Avrupa devletine hamiledir. O da bir gün gelip doğuracak. 1923 Cumhuriyet ilan edildi. Avrupa'da şimdi gittiğinizde çok yerlerde ezanlar okunuyor. Burada ezanlar Tanrı uludur diye okuma başlandı. Bakın. Yani Avrupa'dan daha kesif bir ortam burada yaşandı. Harf inkılabı oldu ki alimler bir gecede cahil oldu. Değil mi? Başka şeyleri sıralamaya gerek yok. Hepimiz o musibetin musibetzedeleriyiz. Ya işte kalıntıları biziz yani. Avrupa'ya geldiğimizde bakıyoruz ki elhamdülillah biz bazen buradaki arkadaşlarımızdan da gidenler olmuştur muhakkak. Orada çok hayırlı, çok güzel, çok seviyeli, çok kaliteli İslami hizmetlerin olduğunu müşahede ediyoruz. Özellikle Türkiye'den giden kardeşlerimiz bir zamanlar belki o zaman İslamiyet'in fazla yaşanamadığı durumlar, dönemler ama onların gayret ve dirayetiyle, Allah'ın da inayetiyle elhamdülillah. Şimdi bakıyorsunuz çok yerlerde böyle Allahu Ekber sesinin yankılandığı, cemaatinin fevkalade dolup taştığı, ondan sonra cemaatler de oluşmuş başka yerlerde de, yani sadece camilerde değil farklı yerlerde de toplanıp bu gibi sohbetleri okumaları, farklı farklı İslami cemaatlerin, müspet İslami cemaatlerin ciddi manada İslami faaliyet ve gayretleri gösterdiğini biz bizzat müşahede ettik. Sizden de müşahede edenler olmuştur. Dolayısıyla Avrupa'da özellikle ciddi manada İslami inkişaflar. Dini hakkı arayan Amerika'nın meşhur hatipleri diyoruz sadımız mesela. İsveç, Norveç, Danimarka gibi değil mi? İskandinav ülkelerindeki insanların bir gün gelip inşallah İslamiyet'i fevkalade güzel bir şekilde kabulleneceği, arayacağı, sorgulayacağı ve inşallah bizden çok daha güzel bir şekilde yaşayacağı dönemleri göreceğiz. Bazen oluyor. Bakıyorsunuz ki bir hanımefendiye diyelim, bir Hristiyan bir şahıs talip oluyor ve gidiyor Müslüman hanımefendi istiyor. Ben diyor kızınıza talibim. Vallahi bizim dinimizde bir Hristiyan adama kız veremiyoruz. Kusura bakma. Hakikaten öyle. Ehli kitaptan kızlar alınabilir Müslümanlar tarafından, Müslüman erkekler tarafından. Ama Müslüman bir bayan gayrimüslim bir erkeğe verilemez. Ya tamam da ben kızınıza talibim. Ne yapmam gerekiyorsa söyleyin. Ben de o olayım yani. Demişler ki Müslüman olursan sana kızımızı veririz. Nasıl Müslüman olunur? Şehadet getireceksin. Bu kadar mı? Bu kadar. İslamiyet bu değil ki sadece. Bektaşi'ye sormuşlar. Demişler ki İslam'ın şartı kaçtır? Demiş ki birdir efendi demiş. Nasıl bir ya demişler. İzah etsene. Demiş siz zenginler, zengin bunu soran. Siz zenginler demiş haç ve zekatı kaldırdınız. Biz fakirler namaz ve orucu kaldırdık. Kaldı kelime-i şehadet. Kelime-i şehadet getireceksin Müslüman olacaksın. Bakıyor o kadar basit olmaması lazım. Araştırıyor İslamiyet'i ki şu anda kızlarına talip olduğum ailede bunun hiçbir şekilde şey yok, yansıması yok. Ya. Ne diyeceksiniz buna? Onsa demiş ki arkadaşlar siz Müslüman olmasanız ben sizin aileye bir daha gelmem. Nasıl yani? Kardeşim siz ayrı, Müslüman ayrı. Yusuf İslam. Ben diyor iyi ki de elhamdülillah İslamiyet'i kaynağından, Kur'an'dan ve hadislerden öğrendim. Yoksa İslamiyet'i Müslümanlardan öğrenmiş olsaydım ben İslamiyet'i zinhar kabul etmezdim. Bizim neyimize bakıp Müslümanız arkadaşlar? Değil mi? Bu manada baktığımız vakit ciddi manada şeyler var. Onun için Avrupa şu anda bizden nur bekliyor. Avrupa bizden doğru İslamiyet bekliyor. Üstadımız Hutbe-i Şamiye'de, Tarikat'ta da var aynı yer. Biz diyor doğru İslamiyeti ve İslamiyet'e yakışan doğruluğu fiillerimizle izhar etsek, sair dinlerin tabileri fevç cemaatlerle grup grup İslamiyet'e dahil olacaklar diyor. Ama ne çare ki İslamiyet'i bilmiyoruz, bilsek de dilde kalıyor çoğu kez. Değil mi? Onun için biz fiillerimizle inşallah İslamiyet'i yaşayacağız. Fiillerimizle izhar edeceğiz. İnsanlar görünüşümüze bakar. Konuşmamıza doğru düz bakan yok. Soru sorduğu vakit, ha bu sorunun cevabı budur dediği vakit tamam o söz orada değerli. Ama namazı anlatırız namaz kılmazsak, doğruluğu anlatırız ama doğru olmazsak, o zaman anlattıklarımızla yaşadıklarımız çelişirse maalesef biz İslamiyet'e hizmet değil bu manada yanlış yapmış oluruz. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Meşhur Tolstoy var, Tolstoy. Bu da İtiraflarım diye bir kitabı vardı. Ben onu okumuştum. Hakikaten çok muazzam. Rus yazar bu. 8. sözü orada özetlemiş. Diyor ki Muhammed diyor Aleyhisselatü Vesselam her zaman Hristiyanların üstüne çıkıyor. Tolstoy. O insanı Allah saymıyor. Ve kendini de Allah ile bir tutmuyor. Yani bizim için ya zaten öyle diyoruz ama onların şeyine baktığınız vakit 2000 senedir inandıkları bir dinin ve esaslarının tamamıyla çöktüren ifadeleri bunlar yani. Ya. Müslümanların Allah'tan başka ilahı yoktur. Ve Muhammed onun peygamberidir. Burada hiçbir muamma ve sır yoktur diyor. Muhammediliğe Hristiyan dininden daha fazla önem vermelerine gelince ben bütün kalbimle buna katılıyorum diyor. Bütün kalbimle buna katılıyorum. Bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammedilik haça tapmaktan mukayese edilmeyecek kadar üstündür. Yorumu bize bırakıyoruz. Değil mi? Kendimize bırakıyoruz. Eğer insan seçme hakkına sahip olsaydı, Tolstoy'un ifadeleri bunlar. İnsan seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan her Hristiyan ve her bir insan şüphe ve tereddüt etmeden Muhammediliği, tek Allah'ı ve onun peygamberini kabul ederdi. Dostoyevski var. Bunun tabi Müslüman olup olmadığı belli değil ama bu zatın şu ifadesi çok güzel. Diyor ki hapisteyken bir şey istiyor. Diyor ki bana diyor Kur'an-ı Kerim'i getirin. Hegel ve Kant'ın kitaplarını getirin diye bu manada Kur'an-ı Kerim'i de o kitaplarla beraber istiyor. Yani artık Hristiyanlık ve Hristiyanların elit tabakası, düşünen tabakası İslamiyet'e bu manada ciddi manada eğildiklerini 1800'lü yıllardan sonra elhamdülillah görüyoruz. Beni daha çok etkileyen bu zat oldu. Alman şair ve yazar meşhur Goethe. Bu yazar. Faust diye bir eseri var. Meşhur. Ön sözünde şu ifadeyi kullanıyor. Bu kitabın yazarı Müslüman olduğu iddialarını kesinlikle reddetmez. Bu zat Müslüman oldu diye iddia edenler olursa peşinen söyleyeyim ben bu iddiaları reddetmiyorum. Ölürken de ışık, daha ziyade ışık demiş ama o meşhurdur. Bir de şu ifade çok meşhur. Eğer duyarlılığım olmasaydı gözlerim görseydi bile kör olurdu. Ne demek? Hani müşrikler, kafirler şeyde diyorlar ya, yani öldükten sonra mahşerde لِمَا خَلَقْتَنِ اَعْمَى Ya Rabbi beni niye ama yarattın? فَقَدْ كُنْتُ basira. Ben diyor görücü bir zattım. Şimdi görücü bir zat orada ama yaratılıyor. Niye? Çünkü bu gözlerin kıymetini bilmediğin, kalbin de kör olduğu için burada da sen maddi gözlerinde kör olarak diriltiliyorsun. Bu ifadeyi sanki bu ayet-i kerimeyi resmen böyle orada söylüyor. Diyor ki bir Alman Ahmet Schmidt isminde bir Müslüman var. İslamiyet'e çok ciddi manada hizmet etmiş birisi. Hacca gitmiş. Demiş ki orada biz Alman Müslümanlarının İslam camiasına ayak basarken eli boş gelmediğimizi, yani bunlar ya hiçbir şey bilmiyorlar, böyle bir şey olmadığımızı, İslam edebiyatına ölmez Goethe'mizin eserleriyle iftiharla girdiğimizi kaydetmeliyim. Biz Goethe ile İslamiyet'e girmişiz ve onun vasıtasıyla da İslamiyet'i sizin kadar olmasa da çok ciddi manada öğrenmişiz. Boş değiliz, onu bilin diyor. Ya enteresan, maşallah. Ve itiraz kabul etmez bir kesinlikle İslam'ın şumulünü şöyle anlatır Goethe. Çılgınlıktır. Herkesin her hususta kendi özel görüşünü övmesi çılgınlıktır. Madem ki İslam Allah'a teslim olmak manasındadır, öyleyse hepimiz İslam'da yaşayıp ölmekteyiz. Şimdi bunlar var ya, Avrupalı insan bunları bilmesi lazım. Ya birileri saklıyor ya biz anlatamıyoruz. Oysa bunlar onların zeka tarlaları. Bu adam diyorsa doğrudur dedikleri şahısların başında bunlar geliyor. Allah'ın bilinmesi mümkün olmayan iradesine karşı kayıtsız şartsız teslimiyet diyor. Kayıtsız şartsız teslimiyet. Bir olan Allah'a iman daima ruh yükseltici etki gösterir. Zira bu inanç sana kendi iç aleminin vahdetini, birliğini hatırlatır. Şöyle bir ifade daha kullanıyor. Müthiş, ben bugün okuyunca hayran kaldım. Kadir gecesini her gece kutluyormuş. Yani her gece derken her Kadir gecesinde Kadir gecesini kutluyormuş. Niye? Kur'an o gün inmiştir diye. Ve bunu da 70. yaşında anlatıyor herkese. O zamana kadar kendisi özel yapıyormuş. Özel ihya ediyor yani. Fesübhanallah. Nasıl bir şeyse Allah özel bir ruh vermiş yani. 1831 yılında kendisinden teselli isteyen bir kadına Goethe der ki, bu hususta kimse başkasına nasihat veremez. Herkes ne yapacağını bizzat kendisi tayin eder. Ma mafih, kendimize ne türlü cesaret vermeye çalışırsak çalışalım, biz hepimiz İslam'da yaşıyoruz. Kendisi müridi olduğunu söylediği bir hafız var. Hafızdan naklen şöyle diyor, ne başardımsa Kur'an'a borçluyum. Şimdi bunlar ne demek? Üstadımızın Avrupa İslam'a hamiledir ifadesinin bunlar izahıdır arkadaşlar. Nasraniyet gelecek bir zaman İslamiyet'e teslimi silah edecek diyor. Bütün bunların hepsinin adeta nedir? Bunlar izahlarıdır. Elhamdülillah. Biz Avrupa milletleri medeni imkanlarımıza rağmen Hazreti Muhammed'in son basamağına varmış olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız. Şüphe yok ki hiç kimse bu yarışmada onu geçmeyecektir. Bir şu adama bakın. Alman şair, hatip Goethe denilen bu zata. Bir de bizim şu anda modernist dediğimiz ve kendilerine ilahiyatçı diyen ve maalesef İslam'ın ruhundan uzak olan ve bir cihette de İslam'ı yıkmak üzere çalışan insanların durumuna bakın ve buna bin barikallah diyelim. Onlara da bin teessüf diyelim. Muhammed'i aradan kaldırın, Kur'an bize yeter diyenlere bakın. Her ifadesinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kullanıyor ya. Aradaki farkı görebiliyor muyuz? Ya elhamdülillah. Hazırlanır şimdiden. Yırtılmaya başlıyor. Burada da bir haşiye var. Bu dehşetli harbi umumi neticesindeki vaziyete işaret eder. Belki ikinci harbi umumiden tam haber verir. Birinci harbi umumi insanlığın midesini bulandırdı. Ve ciddi manada bütün zulmünü, bütün pisliklerini adeta kustu. Fakat üstadımız diyor ki yine hala midesi bulanıyor. Midesi bulanıyor ifadesi de İkinci Dünya Savaşı'nın da olacağının bir alameti ve adeta göstergesi gibi. Bekleniyor yani. Ve ondan sonra zaten malum oluyor da. Hazırlanır şimdiden, yırtılmaya başlıyor. Sönmezse saffet bulup İslam'a mal olacak. İslam'a mal olacak. Şimdi bununla alakalı da yine üstadımızın çok güzel bir şeyi var. Az evvel okuduğumuz bütün o Bernard Shaw, Goethe gibi, ondan sonra diğer şeyler, Bismarck var mesela, ondan sonra Carlyle var mesela, bu gibi zatların. Üstadımız bunlardan da yine haber veriyor. Diyor ki, alemi insaniyette inkar-ı uluhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesat-ı beşeriyeyi zir-ü zeber eden Deccal komitesini Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dini hakikisini İslamiyet'in hakkatıyla birleştirmeye çalışan hamiyetkar ve fedakar bir İsevi cemaati namı altında ve Müslüman İsevileri ünvanına layık bir cemiyet, o Deccal komitesini Hazreti İsa Aleyhisselam'ın riyaseti altında, başkanlığı altında öldürecek ve dağıtacak, beşeri inkar-ı uluhiyetten kurtaracak. Hristiyanlar içerisinde biz yine Hristiyanız dedikleri halde, fakat sıfatları Müslüman olmuş olan, İslamiyet'i kabul eden, Kur'an'ı kabul eden, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul eden ve Hristiyanlıkla alakalı meselelerin çoğunu da Kur'an'dan ve sünnetten ahzeden alan Müslüman İsevileri ünvanı altında bir cemiyet ortaya çıkacak ve bunlar Hristiyanız dedikleri halde İslamiyet'i bu manada kabul edip yaymaya çalışacak. Onun ismi Hristiyan ama sıfatı Müslüman olacak. Bu manadaki bir beşeri cemiyetten de üstadımız bahsediyor. Ama burada çok güzel bir ifade var. Hamiyetkar, çok hamiyetli ve fedakar bir İsevi cemaati namı altında. Hem hamiyetli olacak hem de fedakar bir grup olacak. Dolayısıyla bu gruplardan biz bilemiyoruz ama Allahu Alem şu anda Avrupa'da ve Amerika'da ciddi manada bu cemiyetlerin ortaya çıktığını bu manada bazıları makalelerini alıyorlar. Gidiyorsunuz bir kiliseye, ondan sonra diyorsunuz ki ya namaz vakti geldi, ben gidip namazımı kılayım. Diyor ki gitmeye gerek yok. Gel sana yer göstereyim. Seccadeyi gösteriyor. Abdest yerini gösteriyor. Kıbleyi gösteriyor. Ama adam belki ben namaz kılıyorum, ben Müslümanım da demiyor. Bazıları Müslüman olmuş, kendilerini bu manada açıklamıyorlar. Niye? Ben bu kisve altında ben bunlara bir şey anlatabiliyorum. Bizzat bizim gittiğimiz Almanya Hagen diye bir bölgede bizim üniversitede okuyan bir kardeşimiz bir kiliseden bu manada çağırmışlar. Abiler de onu görevlendirmişler. Gitmişler. Orada İslamiyet'le alakalı anlatmışlar. Sorular sormuşlar. Bunlar da cevap vermişler. Abi diyor çıkarken de bir güzel diyor ki çantada hediye verdiler bize. Teşekkür de ettiler. Yol paramızı da verdiler, gönderdiler. Şimdi bu kilise, bu Müslüman gençleri gelin bize İslamiyet'i anlatın demelerini biz nasıl tasvir edelim? Nasıl izah edelim yani, değil mi? Ya. Burada yeri gelmişken onu da söyleyelim. Bir ara Türkiye'de biliyorsunuz dinler arası diyalog meselesi epey bir gündeme geldi ve konuşuldu. Dinler arası diyalog iki dinin bir araya gelmesi ve orta yolu bulması anlamında kullandığı için çoğu kişi reddetti bunu haklı olarak. Onun için şöyle bir şey gelişti yani. Dinler arası diyalog olmaz, din adamları arası diyalog olur. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların keşişleriyle görüşmüş mü? Alimlerimiz onların alimlerle görüşmüş mü? Biz de aynı şekilde onların alimleriyle, onların din adamlarıyla, onların bu manadaki yetkili insanlarla elbette görüşebiliriz ve İslamiyet'i onlara tebliğ etme durumu olabilir. Bu nüans farkını anladıktan sonra bu meselenin bize zarar verecek bir tarafı kalmıyor. Yoksa dinler arası diyalog şöyle anlaşılabilir. İslamiyet sanki biraz taviz verecek, Hristiyanlık da biraz taviz verecek, orta yolda birleşecekler. Ama biz bu manadaki şeye baktık ki hakikaten yani dinler arası değil de din adamları arasındaki diyalog daha güzel oturuyor. Ve bunu da kendi aramızda ciddi manada konuşulduğu vakitte de ifade etmekte fayda var. Bunun hiçbir zararı yok. Bir Müslüman alim ile bir Hristiyan alim arasında otururlar. Kendi aralarında münazara da olur, sohbet de olur, konuşma da olur. Bir Hristiyan ile bir Müslüman arasında da oturup rahat bir şekilde sohbet, konuşma olabilir. Üstadımıza diyorlar ki Yahudi ve Nasara ile muhabbetten Kur'an'da nehi vardır. Ayet ne? La tattahizul yahude ven nasara awliya. Yani Hristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin. Bu ayeti de deli gösteriyorlar. Dolayısıyla Yahudilerle dost olmayın, Hristiyanlarla dost olmayın. Ayet öyle demiyor mu? Bununla beraber nasıl dost olunuz dersiniz. Üstadımız epey anlatıyor. Demek diyor bu nehi, yani bu yasak Yahudi ve Nasara ile Yahudiyet ve Nasraniyet olan aineleri hesabiledir. Yani bir Hristiyanla oturup dost olurken Hristiyandır diye dost olmuyoruz. Onunla iş yapıyoruz, ticaretini beğenip dost oluyoruz. Komşuyuz, komşuluğundan dolayı dost oluyoruz. İş arkadaşıyız, iş arkadaşlığı sıfatıyla dost oluyoruz mesela. Yoksa bu adam Hristiyandır, Yahudidir, ben onu çok sevmem lazım diye bir Müslüman gidip de onunla o manada dost olmaması lazım. Ama Hristiyandır diye de kesinlikle bununla dost olmayın, ona bütün kapıları kapatın diye bir şey yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malumunuz hem müşriklerle Hüdeybiye'yi anlaşmasını yapmıştır, hem de Medine'ye gittikten sonra Hristiyan ve Yahudilerle de anlaşmaları yapmıştır. Demek ki gayrimüslimlerle, hatta müşriklerle anlaşma yapmak, alışveriş yapmanın hiçbir mahsuru olmadığını biz sünnetten doğrudan görüyoruz. Ve burada üstadımız çok güzel bir delil getiriyor. Enteresan bir delil. Bir Müslüman erkek, Hristiyan bir hanımefendiyle evlenebilir mi? Evlenebilir. Bir insan kendi eşini, kendi hanımını sevebilir mi? Elbette sevecek. Doğru mu? Doğru. Şimdi üstadımızın getirdiği delil. Hem şeriat izin veriyor, sen gayrimüslimlerden, ehli kitaptan hanım alabilirsin. Hristiyanlarla, Yahudilerle dost olmayan ayeti var, nasıl olsun? Bakın çelişiyor. Bakın tabire bakın, çok enteresan. Hem de bir adam zatı için sevilmez. Belki muhabbet sıfat veya sanatı içindir. Öyleyse her bir Müslümanın her bir sıfatı Müslüman olması lazım olmadığı gibi, yani lazım derken her zaman vaki olmadığı gibi o manada, her bir kafirin dahi bütün sıfat ve sanatları kafir olmak lazım gelmez. Adam kafirdir, adam gayrimüslimdir ama sanatı Müslümandır. Şeye sormuşlar, İstiklal şairimiz rahmetli Mehmet Akif Ersoy'a, sen gittin Berlin'e, gittin Avrupa'ya, Avrupa'yı bize özetle demişler. Durmuş. Demiş ki valla demiş. Onların dinleri bizim sanatımız gibi. Onların sanatları, muameleler de bizim dinimiz gibi. Bizim dinimiz sağlam, işleri sağlam onların. Onların dinleri çürük, bizim sanatımız da, işlerimiz de, muamelelerimiz de maalesef böyle. Çok özet bir ifade. Dolayısıyla Hristiyandır ama işi mükemmel olabilir. Ben bu zatı, bu mükemmel işinden dolayı ne yaparım? Takdir ederim. Hristiyandır diye yok. Sen yaptığın her şey yanlıştır diyemezsin ki mesela. Ya da Müslümandır, yalan söylüyor. Olsun, sen Müslümansın. Müslüman olman her şeyi kapatır. Yalan da söylesen, ondan sonra haram da yesen, zulüm de etsen sen Müslüman. Demeyiz ki biz bunu. Müslümandır, Müslümanlığını severiz. Sair sıfatlarını tasvip etmeyiz. Hristiyandır, Hristiyanlığından dolayı sevmeyiz. Ama farklı sıfatlar güzelse o sıfatlarından dolayı da ne yaparız? Severiz, takdir ederiz yani. Ve böyle yaptığımız vakit onların Müslüman olmalarına kapı aralamış oluruz. Şu ifadeye bakın. Binaenaleyh Müslüman olan bir sıfatı veya bir sanatı istihsan etmekle, güzel görmekle iktibas etmek neden caiz olmasın? Ehli kitaptan bir haremin olsa elbette seveceksin. Ehli kitaptan, yani Hristiyan birisi senin eşin olabilir mi? El cevap olabilir. Sevecek misin? Evet. Demek ki onu sen eşin olduğu için seviyorsun. Yoksa onu Hristiyan olduğu için ya da Yahudi olduğu için seviyor değilsin yani. Arkadaşlar, delil o kadar net ki mesele orada bitiyor. Kimse buna karşı getirecek. Yok kardeşim, böyle bir şey yoktur. Hristiyansa sevmeyeceksin diyemez. Dinimiz izin veriyor. Gayrimüslimden bir hanım alabilirsin. O gayrimüslim olan hanımımızı da elbette ne yapacağız? Bu şeye göre, kaideye göre eşimiz olduğu için elbette severiz. Ama Hristiyanlığını tasvip etmeyiz. Elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Böyle dersler var elimizde ama bize de düşen ne? Çalışmak. Bir abimiz anlatıyor. Bir arkadaşı doktora yapmak üzere Avrupa'ya gitmiş. Avrupa'ya gidenler o zaman bazı Hristiyan ailelerine veriliyor. Ta ki dile hakim olsun, kültürlerine hakim olsun diye. Evlerinde kaldıktan sonra onun güzel yaşayışı, İslamiyet'e karşı hassasiyeti, ciddiyeti, soru sordukları vakitte güzel cevap vermesi neticesinde Cenab-ı Hak o aile halkını İslam'la şereflendirmiş. Bir zaman sonra bu ev sahibi olan, Müslüman olmuş olan o zat, ev sahibi, seni görünce bende iki his hasıl oluyor demiş. Nedir bunlar? Birisi sana ciddi manada bir muhabbet, birisi sana karşı ciddi manada bir öfke. İki zıt his bir kalpte, bir zata karşı bulunmaz. Niye böyle? Sana karşı muhabbetim İslam'la şereflenmeme vesile oldu. Sana karşı öfkem, buraya gelmen niye gecikti? Ben bundan 6 ay evvel ya da 1 sene evvel neyse babamı kaybettim. Babam da İslam fıtratı üzerine yaşayan sağlam bir insandı. Sen evvelden gelseydin o babamın da Müslüman olarak ahirete gitmesine belki vesile olurdun diye seni görünce de böyle bir his bende hasır oluyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir his bütün Müslümanlar için geçerli değil mi? Her bir Müslüman şu anda kendi elinden muhakkak bir şeyler gelir. En evvel kendimizden başlayacağız. Komşularımızdan başlayacağız. Doğru İslamiyeti, İslamiyete yakışan doğrulu fiillerimizle yapacağız. Bazen bakarsın bizim yetiştirdiğimiz bir evlat ya da yetiştirdiğimiz bir çırak ya da herhangi sahip çıktığımız bir komşu çocuğu diyelim. Avrupa'ya gider, başka bir yere gider ya da Hristiyanlarla muhakkak bir yerde görüşürler. Güzel bir fiille bakıyorsun ki Müslüman olmasına vesile olabilir. Biz bilmiyoruz yani. Bu bir sırrı azimdir. Ona remz ve işaret Fahri Resul demiştir. İsa şer'im ile amel edip ümmetimden olacak. Hem Buhari'de geçiyor, hem Müslim'de geçiyor, hem Ebu Davud'da geçiyor, hem İbn-i Mace'de geçiyor, hem Tirmizi'de geçiyor. Çok yerlerde geçen bir hadis. Bununla alakalı bir hadis de ben sorularla İslamiyet'ten aldım. Nefsim kudret elinde olan Zat-ı Zülcelal'e yemin ederim ki Meryem oğlu İsa'nın aranıza İslam şeriatıyla adaletli bir hakim olarak ineceği, istavrozları kırıp, haçı kırıp, hınzırları öldüreceği, yani domuzu, cizyeyi kaldıracağı vakit yakındır. O zaman mal öyle artar ki kimse onu kabul etmez. Tek bir secde dünya ve içindekilerden tamamından daha hayırlı olur. Üstadımız 15. mektupta da bu son cümleye izah olacak bir yer yazmış. Onu da bir okuyayım. Ondan sonra sohbeti inşallah tamamlamış olalım. İsa aleyhisselam inmiş mi, inmemiş mi diye çok soruluyor. Ve niye gelecek? İsa aleyhisselamın inip inmediğini biz bilmiyoruz. Çünkü mukarrebe havası diyor, yakınları diyor bilecek onu nuru imanla. Dolayısıyla herkese ilan etmeyecek. Çünkü peygamber sıfatıyla gelmeyeceğinden dolayı kendisini açıklamayacak. Açıklamayacağından dolayı da nuru imanla onu birileri tanıyacak. Ama İsa aleyhisselamın iki inişinden üstadımız bahsediyor. Birisi manevi iniş, birisi de maddi iniş. Okuyorum. Dinsizliğin ciddi manada yayıldığı bir vakitte Hazreti İsa aleyhisselamın şahsiyeti maneviyesinden ibaret olan hakiki İsevilik dini zuhur edecek. Önce hakiki İsevilik dini zuhur ediyor. Yani rahmet-i ilahiyenin semasından nuzul edecek bir iniş bu. Manevi olarak. Hristiyanlığın tasaffisi safileşmesi. Hali hazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasaffi edecek. Hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak. Hakaiki İslamiye ile birleşecek. Manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'e inkılap edecektir. Ve Kur'an'a iktida ederek, Kur'an'a tabi olarak o İsevilik şahs-ı manevisi tabi ve İslamiyet medbu makamında kalacak. Birinci iniş bu. Hristiyanlığın safileşmesi, İslamiyet'e ve Kur'an'a tabi olması. Yani Kur'an imam olacak, İslamiyet imam olacak, Hristiyanlık da onun arkasında cemaat olacak. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda Hazreti Mehdi gelecek, Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek, İsa Aleyhisselam gelip Hazreti Mehdi'ye namazda iktida edecek hadisini de üstadımız bu manada anlatıyor. Bunun muhakkak bir hakikati vardır. Hazreti Mehdi'nin imam, Hazreti İsa'nın cemaat olmasının bir hakikati vardır beşeri olarak da. Ama üstadımız daha çok İslamiyet'in imam, medbu, Hristiyanlığın da tabi, yani cemaat hükmünde olacağını üstadımız 5. şuada anlatıyor. Ve burada da anlatıyor. O İsevilik şahs-ı manevisi tabi ve İslamiyet medbu makamında, imam makamında kalacak. Dini hak bu iltihak neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. Bu birinci iniş. Manevi iniş, rahmeti ilahiyenin semasından İsevilik dininin tasaffisinin inmesi. İkinci iniş de şu. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrıken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet, İslamiyet ayrı, Hristiyanlık ayrı. Dinsizliğe karşı mağlup oluyorlar. İttihat neticesinde dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadındayken Hristiyanlık ve İslamiyet yavaş yavaş yaklaşıyor, ittihad ediyor, alemi küfrü dağıtabilecek bir duruma geliyor. Böyle bir durumdayken alemi semavatta cismi beşerisiyle bulunan şahsı İsa aleyhisselam o dini hak cereyanının başına geçeceğini, bir muhbiri sadık, bir kadir-i külli şeyin vaadine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş haktır, madem kadir-i külli şey vaat etmiş elbette yapacaktır. Yani İsa aleyhisselam Hristiyanlık ile İslamiyet'in omuz omuza verip birleştiği alemi küfrün kafasını dağıtabilecek bir duruma geldikten sonra semavatta beşeri cismiyle bulunan İsa aleyhisselam o hak dininin başına geçeceğini, o hak cereyanının başına geçeceğini ve alemi küfrü Allah'ın izniyle dağıtacağını ikinci iniş olarak üstadımız burada anlatıyor diye ben şahsen öyle anlıyorum. Peki niye inecek İsa aleyhisselam? Hazreti İsa aleyhisselamı İsa dinine ait en mühim bir hüsnü hatimesi için değil semai dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa belki alemi ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi. Yine şöyle bir neticeye azime için ona yeniden ceset gibi dünyaya göndermek o hakimin hikmetinden uzak değil. Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaat etmiş. Vaat ettiği için elbette gönderecek. Yani Hristiyanlığın kıyamete yakın hüsnü hatimesi için ve imanla kabre gitmeleri için büyük bir kısmının ya da bir kısmının İsa aleyhisselamı Cenab-ı Hak hikmeti ve rahmetiyle tekrar hem Hristiyanlığa hem de İslamiyet'e destek olması manasında gönderecektir. Sübhaneke la ilmedene illa ma allamtene inneke entel alimul hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.